أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. Muhterem dinleyenlerimiz, yeni bir Üsve-i Hasene programından hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize hürmetlerimi, muhabbetlerimi, sevgi ve saygılarımı arz ediyorum. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, yuvalarımızı, iş yerlerimizi huzuruyla, mutluluğuyla, güzellikleriyle lebalep doldursun inşallah. Kıymetli dinleyenlerimiz, bugünkü programımızda sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin güzel ahlakı çerçevesinde Efendimizin haya duyguları, istihya duyguları ve bununla ilgili bizlere sunmuş olduğu nadide çiçekler kabilindeki örnekler üzerinde durmak istiyorum. Malumunuz Efendimiz Aleyhisselam kendi ifadesiyle böyle örtüsüne bürünmüş genç bakire bir kız çocuğu gibi haya sahibiydi. Yüzleri mübarek yüzleri böyle haya abidesiydi Efendimizin ve insanlarla olan muamelesinde, Allah ile olan muamelesinde o haya hali Allah Resulü'nün her halini, her durumunu kuşatıvermişti. Bunun çok güzel örnekleri var Efendimizin hayatında. Böyle yanındaki oturan arkadaşlara, evine gelen insanlara uzun müddet oturdukları halde onların hatta kalkmaları gerektiği halde kalkmalarını bile söyleyemeyecek derecede, kalkın gidiniz diyemeyecek derecede insanların halini gözettiği ve haya sahibi olduğunu görüyoruz Allah Resulü'nün. Ve bununla ilgili de ayet-i kerimeler indiğini, Ahzab suresi 53. ayet olmak suretiyle indiğini biliyoruz. Yine çok güzel bir örnek var Efendimizin sahip olduğu haya duygularını bize aksettiren. Taif kuşatması sonrasında vuku buluyor bu hadise. Bir grup süvarisiyle başarılar kazanan Sahir isimli sahabi. Bu Peygamberimizin ashabından birisi ve emrinden de bazı süvariler var. Ve başarı da elde ediyor Taif kuşatmasında. Bu sahabi bazı esirler alıyor. İslam'dan kaçan Süleymilere ait bir suyu da Efendimiz'den isteyerek oraya kavmiyle birlikte yerleşiyor. Elde etmiş olduğu başarılar sebebiyle aynı zamanda Efendimiz'in de takdirini kazanmış olan bir sahabi bu. Dolayısıyla o başarı sebebiyle Efendimiz'in takdiri üzerine Süleymilere, İslam'dan kaçan Süleymiler diye bir kabilenin onlara ait bir suyu Efendimiz'den talep ediyor. Efendimiz de ona başarı sebebiyle o kuyuyu, o su kaynağını hibe ediyor, veriyor. Ve o Sahır radıyallahu anh da kendi etrafındaki kabilesiyle beraber gelip o suyun etrafında yerleşiyor ve orada yaşamaya devam ediyor. Gayet tabii bir durum. Yani bir savaş sonrası hukuki şartlara uygun tarzda Allah Resulü'nün tasarrufuyla beraber normal tabii bir durum söz konusu. Daha sonra aldığı esirlerden birisinin yakını olan Muğre bin Şube Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e geliyor. Diyor ki ey Allah'ın Resulü, bu Sahır denen kişi, yani sana ona Süleymilerin kuyusunu verdiğin, oraya yerleştiği bu kişi halamı esir etti. Halbuki halam Müslüman olmuştu. Müslüman olduğu halde onun Müslüman olduğunu belki farkında olmadan bilemeden halam esir etti. Şu an halam Sahr'ın esirleri arasında bulunuyor. Tabii ki bir Müslüman kadının bir Müslüman yanında bir savaşta esir edilmesi, esir alınması, ona esir muamele yapılması o mümkün değil. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Sahr'ı çağırıyor. Diyor ki ey Sahr, bir kavim Müslüman olduğunda artık kanlarını da mallarını da korumuş olurlar. O halde sen Muğire'ye halasını iade etmelisin. O da iade etti. Bir müddet sonra Süleymiler de Müslüman oldular. Hani o suyunu Sahra vermiş olduğu grup, kabile, onlar da Müslüman oldular. Ve dediler ki Sahra geldiler. Dediler ki suyu bize teslim et. Çünkü biz de Müslüman olduk. Biz de eski yerimize dönmek istiyoruz. Sahır kabul etmeyince Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme başvurup ey Allah'ın Resulü, biz Müslüman olduk. Suyumuzu iade etmesi için Sahra geldik fakat kabul etmedi dediler. Tabi burada bir şöyle bir durum söz konusu. Allah Resulü vermiş olduğu, yapmış olduğu bir tasarrufu geri alması, verdiği bir yeri tekrar geri alması, Sahır'dan bunu rica etmesi gerekiyor. Yani böyle bir durum söz konusu oluyor anlaşılan o hadiseden. Resul-i Ekrem Efendimiz tekrar Sahır'ı çağırıyor. Diyor ki ey Sahır, bir kavim Müslüman olunca malları ve kanları korunmuş olur. O halde sen bu Süleymilere suyunu geri vermelisin. Geri ver deyince Sahır da Allah Resulü'nün emrine boyun eğiyor. Baş üstüne ey Allah'ın Resulü diyerek peygamberin emrini bütün varlığıyla yerine getiriyor. Burada herhangi bir problem gözükmüyor ama hadiseyi anlatan sahabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu esnada önceden verdiği bir şeyi geri almak mecburiyetinde kaldığından dolayı son derece haya duyduğunu ve mübarek yüzünün bir genç kızın yüzü gibi kızardığını ifade ediyor. Bu rivayet Ebu Davud'un Sünen'inde Haraç 34-36'da anlatılıyor olay. Ya bizi ilgilendiren bu konumuzu ve bugünkü programı ilgilendiren orada sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın hepsi normal, hepsi olması gerektiği gereken hususlar, hepsi İslam'ın emri ve Allah'ın muradına uygun tarzda ama neticede birisine vermiş olduğu ve hakları geri isteme, geri alma durumu söz konusu ve onu ona emretmesi, ondan bunu talep etmesi söz konusu. İşte bunu talep ederken böyle mağrur bir kumandan veya tabii ki yapacaksın tarzında bir edayla değil, sahabenin bu olayı anlatan sahabenin de ravinin de ifade ettiği gibi bir mahcubiyet hissediyor. Yani bir haya hali, bir istihya hali, bir mahcubiyet Efendimiz'in yüzünde diyor. Son derece haya duyduğunu ve mübarek yüzünün bir genç kızın yüzü gibi kızardığını ifade ediyor. Bunlar Allah Resulü'nün o istihya halini bize bir sahne halinde, tablo halinde aksettiren çok güzel misaller. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, muhterem dinleyenlerim, sahip olduğu ulvi haya duygusu sebebiyle bir kimsenin yüzüne nazarlarını dikmez, dikkatçi bakmazlardı. Yani yine o öyle bir haya duygusu. Sahabede de bu haya vardı. Onlar da ne Efendimiz Aleyhisselam'ın ne de başka birisinin yüzüne böyle edebe uygun düşmeyecek şekilde dikkatlice bakma söz konusu olmazdı. Bu da ayrı bir haya aksi. İki Cihan Güneş Efendimiz malumunuz hep güzellikler içinde yaşamıştır. Onun hayatında güzel olmayan, yani güzelin de güzeli. Bu güzellikler Efendimizin hayatında topdoludur. Öyle okuyoruz, öyle görüyoruz. Allah Resulü yalnız bulunduğu anlarda bile kendisinden haya sınırlarını aşan herhangi bir hareket sadır olmamıştır. Ashabının da aynı hal üzere olmasını isteyen Efendimiz onları hayaya ve bunun bir tamamlayıcı unsur olan tesettüre davet eder ve onlara şöyle derdi: Allah kendisinden haya edilmeye insanlardan daha layıktır buyururdu ve açıkta ve gizlilikte devamlı edeb üzere bulunmayı onlara tavsiye ederdi. Yine diğer hadis-i şeriflerinde çıplaklıktan sakınınız. Yanınızda sizden hiç ayrılmayan melekler vardır. Bunlar ancak ihtiyaç giderirken ve kişi hanımına yaklaştığı anda ayrılırlar. Onlardan utanınız ve onlara iyi davranınız buyuruyorlardı Efendimiz Aleyhisselam. Bu rivayetlerde açık bir şekilde görüldüğü gibi daima ihsan duygusu içinde yaşayan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem esasında Allah'tan haya etmekte ve her anını edep üzere yaşamaktadır. Müslümanlara da her an haya üzere bulunmalarını tavsiye etmektedir. Nitekim Efendimiz bir gün izarsız olarak açık alanda gusleden bir kimseye rastlamış. Bunun üzerine minbere çıkarak ama insanların göreceği yerde ki Efendimizin gördüğüne göre demek ki müsait olmayan bir yerde bu kişi böyle bir davranışta bulunuyor. Efendimiz o kişiyi orada hemen ikaz etmiyor. Mescide geliyor ve orada hutbeye çıkarak şöyle buyuruyor. Allah Azze ve Celle çok hayalı ve çok gizlidir. Bu nedenle hayayı ve örtünmeyi sever. O halde biriniz gusledeceği zaman örtünsün buyuruyor ve o bir özel durumdan hareketle Müslümanlara devamlı gizlilikte, açıklıkta edepli olmayı, haya sahibi olmayı, Allah'tan utanmayı ve en makul hayaya, edebe uygun davranış şekli neyse o şekilde onu yapmayı tavsiye buyuruyor Allah Resulü. Bununla ilgili güzel bir olay anlatır kitaplarımızda. Özellikle Hazreti Osman radıyallahu anh Efendimiz'den onun hayasıyla ilgili olarak bir gün diyor olayı anlatan kişi Hazreti Ayşe radıyallahu anha annemiz bir gün diyor Allah Resulü diyor evde bulunurken diyor oturuyorlardı ve şöyle elbisesinin ucu ayak tarafından hafif yukarı doğru çekilmiş yani dizlerine kadar. Dizleri gözükmüyordu ama dizlerin yakın yere kadar elbisesinin eteği yukarı doğru çekilmiş ve o şekilde mübarek ayakları yani bacakları dizden aşağısı açık vaziyette bulunuyordu. O haldeyken içeri Hazreti Ebubekir radıyallahu anh geldi, babam geldi. Allah Resulü istifini bozmadan herhangi bir oturuş şeklinde bir değişiklik yapmadan onu istikbal ettiler. Hoş geldiniz dediler. Ve babam geldi oturdu. Peşinden Hazreti Ömer geldi. O da selam verdi. Efendimiz yine oturdu yerde oturdu ve herhangi bir halinde bir değişiklik söz konusu olmadı. Sonra Hazreti Osman geldi. Hazreti Osman gelince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yerinden doğruldu ve açık olan bacağının açık olan kısmını da örttü ve o şekilde oturdu. Sonra orada bir sohbet oldu, muhabbet oldu ve babam Ömer ve Osman oradan ayrıldılar, gittiler ama Allah Resulü'nün o hali benim dikkatimi çekti ve kendisine sordum. Dedim ki ey Allah'ın peygamberi, ya Resulallah, bacağınız açıktı. Babam geldi, ona herhangi bir oturuşunuzda bir değişiklik olmadı. Ömer geldi, yine aynı durum devam etti. Fakat Osman gelince yerinizden doğruldunuz ve ayağınızın, bacağınızın açık olan kısmını da kapattınız. Niye böyle bir farklı muamelede bulundunuz? Efendimiz şu cevabı verdi. Dedi ki hepsi tabii hayalı, haya sahibi insanlar. Fakat Osman'ın durumu biraz daha farklı. O Müslüman olduğundan beri hiçbir zaman açık bir vaziyette ayakta gusletmemiştir dedi. Yani hiçbir zaman Müslüman olduktan sonra ayakta açık vaziyette gusletmemiştir. Yani gusül abdesti alırken bile yine gücü yettiği kadar örtünmeye ve hayalı olmaya çalışır Osman. O böyle haya sahibi, hayat timsali bir insan olduğundan dolayı onun yanında caiz olmakla beraber bacağımın bir kısmının açık olması bana hoş gelmedi. Ona duyduğum, onun hayasına duyduğum saygıdan dolayı bacağımı kapattım buyurdular. Şimdi bu neyi gösteriyor? Bu hayanın da dereceleri olduğunu gösteriyor. Haya sahibi olmanın da kademe kademe dirine doğru, tıpkı takvada olduğu gibi, ihlasta olduğu gibi, ihsanda olduğu gibi, diğer manevi hallerde olduğu gibi, ruhsattan azimete doğru, daha iyiye doğru, daha güzele doğru kademeleri olduğunu bize göstermiş oluyor bu hadise kıymetli dinleyenlerim. Aslında İslam'ın insanlara ulaştırmak istediği ruhu kıvam, ruhi olgunluk, onların her an ihsan duygusu ile dolu olmalarıdır. Yani dinimizde böyle bir telkin vardır. Dinimizin emirlerinde, ibadet hayatımızda, ahlaki esaslarımızda kulu Allah'ın huzurunda, her an Allah'ın huzurunda böyle boynu eğik, Allah'a teslim olmuş vaziyette, gönlü Allah'a bağlı vaziyette, her hal ve hareketini kontrol altına almış vaziyette, böyle imbikten süzülmüş gibi tertemiz, bütün duygularımız, hareketlerimiz, oturuşumuz, kalkışımız tertemiz bir kul haline gelebilmek ve ihsan duygusuyla dolu olabilmek bu dinimizin bize göstermiş olduğu bir hedeftir. Neticede Cenab-ı Hak bizim ruhumuzu alacak ve Allah'ın huzuruna gideceğiz. Cenab-ı Hakk'a hayatın hesabını vereceğiz. Bize böyle bir ufuk göstermesi İslam'ın bizim akıbetimiz açısından, istikbalimiz açısından gerçekten bizim ruhumuza, ahiretimize her yönden en faydalı olan bir ufuktur, bir çıtadır. Bunda bize zarar verecek herhangi bir durum söz konusu değildir ama yani herkesin de o ihsan duygusuna hemen istenilen şekilde ulaşması da kolay bir hadise değildir. Bu uzun bir manevi terbiyeyi, tasavvufi terbiyeyi, gönül terbiyesini, ruh terbiyesini gerektiren durumlardır. Bunun eğitimini almak gerekiyor. Normalde İslam'ın böyle bir hedefi olduğu anlaşılıyor. Nedir o? Gizlide ve açıkta Allah'tan haya duymak, bu da yine bu ihsan duygusunun bir sonucudur. Allah Teala'nın her an kendisini görmekte olduğunu bilen bir kimse büyük bir edep ve haya üzere yaşar. Dikkatli davrandığı için de yanlış bir hareketi görülmez. Bu hayanın en yüksek noktasıdır. Ama burada da yine alınacak mesafeler vardır. O gönüldeki takva, İhlas, ihsan duygularının kökleşmesine bağlı bir haldir. Mesela kendi halimize baktığımız zaman çoğu kez yani insanlardan çekindiğimiz kadar Allah'tan çekinmeyiz. Veya saygı duyduğumuz bir insandan çekindiğimiz kadar o yanımıza gelince hal ve hareketlerine dikkat ettiğimiz kadar Allah ile baş başa kalınca aynı dikkati gösteremeyiz. Şimdi pek çok insanın böyle bir zaafı söz konusudur. Halbuki yani imanımız bize şunu telkin ediyor. İmanımız bize hiçbir kimsenin yani bir üstadımız da olsa, hocamız da olsa, büyüğümüz de olsa, arkadaşımız da olsa hiçbir mahlukun yanında gösteremeyeceğimiz, göstermememiz gereken edep ve hayayı aslında Rabbimize karşı göstermeliyiz. Din bunu telkin eder, iman bunu telkin eder ama uygulamaya baktığımız zaman bunun tersini görüyoruz. Biz insanlardan çekiniyoruz, insanlardan korkuyoruz, onların ayıplamalarından zaman zaman korkuyoruz veya saygı duyuyoruz ve insan arasında daha dikkatli davrandığımız halde Rabbimizin huzurunda olduğumuzun bilinciyle yalnız kaldığımız zaman Allah'a karşı bu saygı halimizi, bu hayalimizi devam ettiremiyoruz. Böyle bir zaafımız söz konusu. İşte bunun zamanla aşılması ve en büyük saygının, en büyük hayanın, istihyanın Allah'a karşı gösterilmesi gerektiğini belirtmek gerekir. Belirtmemiz lazımdır. Muhterem dinleyenlerimiz, utanma duygusu insanın fıtri bir duygusudur ve ilk insandan beri de var ola gelmiştir. İlk peygamberlerden itibaren bu duygunun önem üzerinde durulmuştur. Hakkındaki ilahi buyruk hiç değişmemiştir. Bunun gerekli olduğu, doğru olduğu, güzel olduğu hakkında ilahi buyruk hep böyle devam ede gelmiştir. Hatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu gerçeği şöyle beyan ediyor. İlk peygamberlerden itibaren halkın hatırında, ilk peygamberlerden itibaren halkın hatırında kalan bir söz vardır. O da şudur: haya etmedikten sonra istediğini yap. Fe in lem testahyi if'al ma şi'te. Yani eğer bir hayan yoksa, utanma duygun yoksa, Allah'tan utanmıyorsan, peygamberden utanmıyorsan, insanlardan utanmıyorsan, bu haya duygusu sende kalmamışsa, o zaman istediğini yapabilirsin diye esas insanı güzellikleri yapmaya sevk eden, kötülüklerden sakınmaya sevk eden duygunun haya duygusu olduğu bu şekilde dile getirilmiş oluyor. Nesilden nesile aktarılarak gelen bu hikmet, utanma duygusunun insanı fenalıklara dalmaktan alıkoyduğunu açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Şu halde Allah'tan ve insanlardan utanan bir kimsenin nefsinin istediği her hareketi yapması mümkün değildir. Utanma duygusuna sahip olmayan bir kimsenin ise önünde hiçbir engel yoktur. Dolayısıyla öyle bir kimse her türlü çirkinliği kolayca yapabilir. Dolayısıyla bu duygunun kalplerde yerleşmesi, bunun eğitiminin yapılması, gençlerimizin, neslimizin haya duygularıyla terbiye edilmesi gerekiyor. Hani bize bir ifade vardır muhterem dinleyenlerim, haya damarı veya ar damarı çatlamış diye bir ifade kullanırız. Yani böyle istediğini konuşan, yapan, gülen, kendisini böyle hür, serbest hisseden insanlar için, rastgele hareket eden insanlar için bunun haya damarı çatlamış deriz veya ar damarı çatlamış ifadesi kullanırız. Yani insanlar niye böyle oluyor? Dıştan aldıkları telkinler, gördükleri, okudukları ve çevre şartları insanın haya duygularına zarar verebiliyor ve Allah muhafaza eylesin, bir haya mahrumu bir nesil ortaya çıkabiliyor. Ancak insan ne yaparsa yapsın bir gün bundan hesabını muhakkak verecektir. Bu sebeple yapacağı işi iyi düşünmelidir. Şayet bu iş Allah'tan ve insanlardan utanacağı bir şey değilse onu gönül hoşluğu ile yapabilir. Yaptığı takdirde Allah'tan insanlardan utanacaksa onu da kesinlikle insan terk etmelidir. Allah Resulü bu sözleriyle, yani hayal etmedikten sonra istediğini yap sözüyle bizlere bir davranış ölçüsü vermektedir. Kısaca ifade etmek gerekirse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini aynen takip etmek en emin ve en kısa yoldur. Çünkü o haya abidesi olarak bizim için eşsiz bir hayat örneğidir sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Muhterem dinleyenlerimiz, elbette ki Peygamber Efendimizin hayatından, onun yetiştirmiş olduğu güzide sahabenin hayatından, demin örnek verdiğimiz Hazreti Osman radıyallahu anh gibi hayatından ve Allah dostlarının hayatından çok güzel haya örnekleri değerlemek ve görmek mümkündür. Şununla bugünkü programı tamamlamak istiyorum. Bir büyüğümüz, bir hocamız şunu söylemişlerdi. Kendi de maneviyat ehli bir insan olarak pederlerinden bahsetmişlerdi. Rahmetli Musa Efendi'den demişlerdi ki biz uzun zaman babamızın yanında, küçüklüğümüzden beraber hep babamızın yanında bulunduk. Ama babamızı ev içerisinde böyle ev kıyafetiyle hiçbir zaman, yani pijamayla ve yine böyle basit sayılabilecek ev kıyafetiyle hiçbir zaman görmedik demişlerdi. Bizim yanımıza çıkarken de, bizimle görüşürken de yine normalde dış kıyafetiyle, elbisesiyle bizleri karşılardı, bizimle beraber bulunurdu demişlerdi. Demek ki Allah dostlarının hal ve hareketleri çok daha farklı oluyor. Onların ihsan duyguları, haya duyguları çok daha farklı olabiliyor. Bu noktada annelerinde, babalarında, dedeleri ve nelerinde, büyüklerinde evde olsun, ev dışında olsun o hareketlerine, hal hareketlerine dikkat etmeleri, çocuklarını yetiştirme açısından bunun da önemli olduğunu akıllarından çıkarmamaları gerekiyor. Bu duygu ve düşüncelerle tekrar hepinize hürmetlerimi arz ediyor ve hepinizi Allah'a emanet ediyorum.